Ayrım 9.
Benim yatağıma doğru yürüdü ve müteahhit bir sesle, "Hadi hayatım kalk, çabuk," dedi. "Zabitler kulüpte toplanıyorlar. Müzakere olacak, giyin. Arkadaşları da uyandır." Ben süvarileri uyandırmaya gidiyorum. Hemen kalktım. Arkadaşları uyandırdım. Galip kalkmadı. Nöbetçi zabit Hasan'la beraber süvari 5. bölük odasına gittik. Orada zabitlerle beraber kulübe indik. Geceleri kapalı olan kulübün şık ve biraz kibarca salonu aydınlanmıştı. Kapıdan girince soldaki oyun odasında kumandan paşa ayakta duruyor, erkanlı harbi yanında şifre hallediyordu. Salonda 20 kadar zabit vardı. Hepsi birbiriyle konuşuyor, Sultan Hamit'in ismi diş gıcırtıları arasında sık sık geçiyordu. Anladım ki sabahleyin miting aktı olunacak, protesto olunacak, redif taburu toplanacak, Hristiyanlardan gönüllü yazılacakmış. Neler konuştuk. Saatler geçti. Sabahı bekliyorduk. Kimse uyumasını düşünmüyordu. Kapı açıldı. Akil ile belediye doktoru geldi. Çay içtiler. Akil de hiç uyumamış. Postanede, mitingde müdürün okuması için nutuk yazmış. Yavaş yavaş zabitler gelmeye başladı. Kumandan yukarı çıktı. Süvari alay kumandanı ile bizim taburun kumandanı erkanı harp Müfit Bey de geldiler. Lala Müfit Bey başladı. Bu zaten asabi, zannedersem isteri, mahaza, kuvvetli bir müteşebbis, çekinmez bir adamdır. Doğrudan doğruya Sultan Hamit'i itham etti. "Arkadaşlar," diye başladı. "Emin olunuz ki meşrutiyete, milletin ümidine vurulan bu yeni ve tahammül olunmaz darbe Sultan Hamit'tendir. Başka cani, başka katil aramayınız. Meşrutiyet onun için ölümdür. O zulmetmeden, öldürtmeden, ağlatmadan, kan ve gözyaşı döktürmeden yaşayamaz, ölür." Ve daha şiddet devam etti. Miralaylığına kadar İstanbul'dan çıkmamış olan paşa, şüphesiz eskiden geçirdiği sakin ve tatlı ubudiyet günlerini derhatır ediyordu. Susuyordu. Müfit Bey, "Halini isteyelim, ısrar edelim, bu seferki hareketimiz son ve kat'i olsun," diye hiddet ve teessüften muhakemelerini kaybetmiş olan genç zabitleri tehiyiç ettikçe o sıkılıyor ve şu mütehiyiç mevki teskin için bir idare-i maslahat, bir uslubu hakimane mucizesi düşünüyordu. Müfit Bey'in lafı bitince Akil ve doktor sivil oldukları için kalkıp gittiler. Kısa bununla beraber şiddet münakaşalar oldu. Paşa sükuneti tavsiye ediyor, acele işe şeytan karışacağını söylüyordu. Temmuz inkılabında mühim bir rol oynamış olan süvari alay kumandanı Hasan Bey'in mitingde askerler namına nutuk irat etmesi kararlaştırıldı ve herkes dağıldı. Belki birçokları oyuna gittiler. Ben yeni otelin bahçesine geldim. Orada Akil'i buldum. Telgrafhaneye gittik. Müdür nutkunu iyi okumak için şimdiden gözden geçiriyor, okuyamadığı yerleri Akil'den soruyordu. Memurlar telgraf odasında mütemadiyen meşguldüler. Ben pencerenin kenarında oturuyordum. Karşıdaki evin kızları çıkan güneşin tatlı ve serin harareti karşısında birbirleriyle konuşuyorlar, kapının önünden geçen diğer kızları da tutuyorlardı. Dün geceden beri devam eden heyecanın ne olduğunu şüphesiz anlayamamışlardı. Fakat bir fevkaladelik hissettikleri hallerinden belliydi. İki tanesi başlarının saçlarının arasına hürriyet kurdelesi dediğimiz beyaz kırmızı şeyleri takmışlardı. Konuşuyorlar, hatta gülüşüyorlardı. "Acaba ne var?" gibi itimatsız ıslah gözleriyle bana bakıyorlardı. Bir telgrafçı odaya girdi. "Miting başladı," dedi. Müdür geç kaldığımızı söylerken biz hızla ayağa kalktık. Dik yokuşu biraz şiddetle indik. Sırp Mektebi'nin önünde müdür, "İyi okumak için iki konyak atmalıyım," diye bizi bıraktı ve Merkez Oteli'nin yanından saptı. Biz yavaş yavaş hükümete doğru ilerledik. Ahalinin bir kısmı hakaret ve lanet makamında el çırpıyordu. Hatipler teakup etti. Siyah gözlü bir Bulgar çıktı. Sonra bir şapkalı, ondan sonra bir daskal. Bunlar da uzun ve mübalağalı söylüyorlardı. Yalnız nutuklarından Çarigrad kelimesini anlıyordum ki İstanbul demektir. Daha sonra kaza kaymakamı çıktı. İrticalle söylemeye başladı. Taşra Rumeli şivesiyle oldukça kıymettar haykırıyordu. Dinin, mezhebin, cinsiyetin hükümetle hiç münasebeti olmadığını, hükümetler din, mezhep, cinsiyet için değil, menfaat üzerine tesis edilmiş olduğunu ve hükümetlerin diyanet ve kamiyetle değil, menfaatle kaim bulunduğunu çekinmeden tekrar ediyordu. Hakkıyla alkışlandı. Jandarma karakolunun pencerelerinden ihtiyar zaptiyeler kaymakamlarının bu talakatine gülerek bakıyorlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti Kaza Merkezi İdaresi'nin pencereleri kapalıydı. Yanımdaki medrese odalarından ihtiyar ve genç hocalar, sarıklı adamlar, bozuk çehreler bu kalabalığı seyrediyorlar, katiyen alkışlara iştirak etmiyorlardı. Güneşin harareti tezahül etmişti. Arkadan gazozcu çocuk el arabasını kalabalığa sokmaya çalışıyor, nutukları iyice işitmek isteyen bir arabacı atlarını daha ileri sürmeye gayret ediyordu. Medrese pencerelerinden bakan sarıklıların neşesizlikleri bende edebi bir hatıra uyandırdı. 10 sene evvel Pierre Loti'nin eserlerini tetebuğa yeltenirken Aziyade'yi okumuştum. İlk Osmanlı meşrutiyetine dair orada birkaç sayfa vardır. Yağmurlu bir gün tasvir olunur. Sözde Beyazıt Meydanı'nda toplar atılır. Loti eski bir Türk kahvesine girmiş. Oradaki sarıklı ihtiyarlar Mithat Paşa'nın kanunu esasıyla eğlenmişler. Atılan toplara karşı müsterihane çubuklarını çekerek gülmüşler. Belki vehmin tesiri. Fakat ben de medrese odasından bakan sarıklılarda meşrutiyete ve içtimaa karşı aynı tahkir ve garazı gördüm. Zaten tarih bize göstermiyor mu ki hürriyet ve serbestinin her tarzında ancak rahipler karşı gelmiş ve nihayet mağlup olmuşlardır. Kaymakamdan sonra süvari alay kumandanı Hasan Bey çıktı. Biraz tutuk ve pek resmiydi. Elinde beyaz eldivenleri vardı. Kılıcına dayanıyor ve ikide bir de harici bir vaziyetle "Efendiler" hitabını tekrarlıyordu. Kaymakamdan daha serbest söyledi. Bu hükümeti her ne kadar Türkler teşkil etmişse de tevsi ve terakkisi için bütün bu memleketteki kavimlerin yani Arnavutların, Arapların, Bulgarların, Rumların, hasılı bütün unsurların çalıştığını, vatanın bütün unsurlara ait olduğunu söyledi. Hatta bizim vatanımız efendiler dedi. Bağdat'tan ta Viyana'ya kadar olan yerlerdir. Orada bizim ecdadımızın kemikleri vardır. Biz terakki edip hatta oralarını istirdat etmeye gayret etmeliyiz. Bunun için mutlaka meşrutiyet, müsavat lazımdır. Birkaç kişi daha çıktı. Güneşin harareti yakmaya başladı. Akile, hadi gidelim dedim. Kalabalığı yararak çıktık. Küçük köprünün üzeri tenhaydı. Oradan geçtik. Ben kışlaya gelmek üzere onu terk ettim. Çünkü Şimendifer hattındaki karakollar toplanacak, ihtimal bizim taburda hareket edecek, kışlaya geldim. Odada kimse yoktu. Hepsi dışarıda oturuyorlardı. Üsküp'ten treni mahsus gelecekmiş. Burada bir manastır var. Onun günüymüş. Ben içeride bugünkü intibaları yazdım. Şimdi onların yanına giderek zahirlerin geçişini seyredeceğim. Hava o kadar sıcak, o kadar sıcak ki ceketle oturamıyorum. 3 Nisan 1325, 1909. Bugün cuma. Gönüllüler geliyor. Redif taburu toplanıyor. Emsalsiz bir faaliyet. Bütün tabur arkadaşları hareket edeceğimizi ümit ediyorlar. Neferlerimiz hep beyaz külah giydi. Deboydaki beyaz dolakları dağıttık. Biz de beyaz külah giyeceğiz. Çarıklarımız yağlandı. Ben kitapları, kağıtları topladım. Büyük sandığa yerleştirdim. Birkaç çamaşır esvap bavula ayırdım. 5 senedir bir gün yanımdan ayrılmayan sevgili köpeğim Koton'u Baytar Mazlum Bey'e bırakacağım. Tamamıyla hazırım. Cuma namazından gelen tabur imamı gayet mühim bir haber verdi. Camide hutbe okunurken Sultan Hamit'in ismi okunmamış. Müftünün emri varmış. Artık onun ismi katiyen hutbelerde geçmeyecekmiş. Bu tuhaf emir beni düşündürdü. Düşündüm ki şimdi İstanbul'da ne kadar vezirler, ne kadar müşirler, ne kadar ferikler, ne kadar paşalar, ne kadar yaverler, ne kadar askerler selamlık resmini ifa ediyorlar. Ona, o meşhum ve yıkılmaz kuvvete, Allah'ın memleketimizde 32 senedir sönmeyen o korkunç ve kırmızı gölgesine perestiş ve tekapu ediyorlar. Bomba. Duvarları ve tavanı uzun bir kışın isleriyle kararmış bu yer odasında mahpus gibi duran bodur ve çirkin ocak, içindeki odunları sanki hiddetle yakıyor, bir an evvel yutmaya çalışıyordu. Hızla tutuşarak uzanan ve sönen alevler, mandolinle heyecanlı sosyalist marşını çalan genç Boris'i, karşısında ezeli ve nihayet bulunmaz milli çorabını ören güzel karısı Magda'yı hafif akıcı bir kırmızıya boyuyor, bütün odayı kaplayan büyük ve kötürüm gölgelerini titretiyordu. Dışarıda vahşi ve soğuk bir Şubat gecesi vardı. Kudurmuş bir rüzgar küçük pencerenin örtülmüş kapaklarına çarpıyordu. Ortadaki kalın ayaklı kaba ve iri masanın etrafında yine kaba ve biçimsiz sandalyeler duruyor, çalan mandolinin keskin sesini dinler gibi uyukluyorlardı. Ocağın üstündeki harap ve ihtiyar saat gece yarısının geçmiş olduğunu gösteriyordu. Boris mandolinini duvara dayadı. Ayağa kalktı. Birden tavanı kaplayan gölgesiyle gelindi. Magda seri tığlarının ucundan güzel gözlerini kaldırdı. ''Uykun mu geldi?'' Genç ve iri Boris gerinmesine devam ederek cevap verdi. ''Hayır, hiç uykum yok.'' ve tekrar oturarak ilave etti. ''Bilmem niçin, içimde bu gece bir sıkıntı var.'' Magda birden durdu. Çorabını dizlerinin üzerine indirdi, mütereddit ve şüpheli ıslav gözleriyle kocasına baktı. Kaşlarını çatarak ''Benim de içimde bir sıkıntı var.'' diye söylendi. Boris ancak 25 yaşında vardı. Baba İsteo'nun bir tanecik oğluydu. Köyünde Sofya'dan gelen muallimde okuduktan sonra genç papazın delaletiyle kendisi de Sofya'ya gitmiş, orada tahsilini bitirmişti. 5 sene nihayetinde potursuz ve kuşaksız dönen dinç ve güzel Boris, babasının evinde ihtiyar anasının yanında çok oturmamış, bir gün daha çekilip gitmişti. Senede ancak birkaç defa geceliğin gelir, anasıyla babasıyla görüşür, yine kaybolurdu. Genç Türkler hiç beklenilmeyen meşrutiyeti ilan edince o da bütün arkadaşları gibi şehre inmiş, silahını hükümete teslim etmiş ve köyüne gelmişti. Fakat anası yoktu. O 3 ay evvel ''Ah Boris, ah Boris'' diye ölmüştü. Gözlerinin açık kaldığını ve papaz eliyle kapanmaya çalıştığı halde muvaffak olamadığını komşular söylüyorlardı. Issız ormanlarda, korkunç kayalıklarda, hep kamersiz gecelerin karanlıkları içinde geçen 5 seneden sonra hür ve serbest, parlak ve yeşil köyü pek hoşuna gitmişti. Artık babası pek ihtiyardı. Tarlaları ve çifti idare edemiyor, adamları onu aldatıyorlardı. İşleri eline aldı. Zaten sahaya karşı derin bir muhabbeti vardı. Bir gün köydeki mektebin daskaliçesine rast geldi. Tanıdı. Bu kızcağız da kendisi gibi Sofya'da okumuştu. Konuştular ve çok sürmedi, seviştiler, izdivaç ettiler. Magda Boris'e vardıktan sonra mektebi terk etmiş, hayatını evine, zevcine hasretmişti. Aşkları gittikçe ziyadeleşiyor, fikirlerinin tevafuku onları şiddet bir iştiyakla birbirlerine rapt ediyordu. İşte aylardan beri böyle gece yarılarını bulurlar, konuşurlar, sevişirler, uyumak istemezlerdi. Boris tekrar mandolinini aldı, çalmaya başladı. Magda çorabını örüyor ve düşünüyordu. 3 ay sonra çocukları olunca kim bilir ne kadar mesut olacaklardı. Tığlardan ayırdığı gözleriyle kabarmış karnına bakıyordu. Eteğinin altında, karnında, kendi içinde Boris'in yavrusu duruyordu. Dirseklerini bu şişliğe temas ettirerek saadetten titriyor ve ayıp bir şey yapıyormuş gibi gizlice Boris'e bakarak kızarıyordu. Ocaktaki odunlar çatırdayarak yıkılıyor, birden alevler çoğalıyor, sanki bütün oda kırmızı gölgelerle doluyordu. Boris yine sosyalist marşını çalıyordu. Bitirdi. Mavi gözleriyle karısına baktı ve marşın nakaratını tekrar etti. Da, Jieve, Truda. Magda çok saçlı güzel başını kaldırdı. İnce kaşları, muntazam bir burnu, pembe ve taze rengi vardı. Geniş omuzları, kabarık göğüsleri esvabının altından taşmak istiyor gibiydi. Alevlerle aydınlanan eteklerinin altındaki kalın bacaklarından sonra ayakları pek küçük ve nazik kalıyordu. Gebelik onu daha güzelleştirmiş, daha nefis ve mükemmel bir kadın yapmıştı. Genç ve iri Boris, müştak gözlerle zevcesini süzüyor, ruhundaki sıkıntıyı atmaya, bu meçhul kederi unutmaya çalışıyordu. Konuşmak istedi. ''Yaşasın Say ve Taap'' dedi. ''Değil mi Magdacığım? Çalışan mesut olur. Acaba sosyalistlerin hayali ne vakit hakikat olacak?'' Magda başını salladı, gülümsedi. Hiç, hiç, hiçbir vakit. Onların hayali hep hayal kalacak. Yine insanlar fenalar elinde esir olacak, çalışmanın faziletini birçok adamlar inkar edecek. Boris mandolinini kucağından bıraktı. Ellerini pantolonunun cebine soktu. Ayaklarını uzattı. Evet, ben de bu hayalin hakikat olacağına kâil değilim, dedi. Lakin bu hayaldeki insanlık fikrine meftunum. Düşün. Muharebeler kalkacak, cinayetler olmayacak, hain politika unutulacak, herkes kardeş gibi. Çalışacaklar ve mesut olacaklar. Heyhat. Boris de tekrar etti. Benden de heyhat. Hele burada, bu pis ve vahşi yerde, bu zalim Makedonya'da rahatla çalışmak mümkün değil. Ah bu kanlı Makedonya. Magda boynunun altından ansızın bir acı duydu. Çorabını bıraktı. Boris'in yüzüne baktı. Kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Rüzgarın bir küfrü andıran şiddetli gürültüsünü işitti. Ocağın üzerindeki saatin kırık bir kalp gibi vuran, kuvvetsiz ve mahzun tiktaklarını duydu. Ayağa kalktı. Boris'in boynuna atıldı. "Ah, yatalım," dedi. "Böyle acı şeylerden bahsetme." Boris kolunu Magda'nın beline, kalçasının üzerine koydu. Onu kucağına çekti, oturttu. Dudaklarından öptü. Bir an, bir dakika, uzun bir dakika böyle kaldılar. Boris diğer eliyle karısının kabarık memesini tuttu. Bütün avcunu dolduran bu yumuşak ve nefis kabarıklığı yavaş yavaş dalgalandırarak sıktı. İkisinin de gözleri küçülüyor ve titriyorlardı. Magda'nın başı Boris'in kuvvetli göğsüne düştü. Boris dudaklarını kumral saçların arasına koydu. "Müsterih ol Magdacığım. Artık hiç korkmayacak, mesut olacaksın." Genç kadın iri ve çıplak bacaklarını kocasının kavi bacaklarına dolaştırdı, sıktı. Bütün vücudu takallus etti ve sordu. "Ah, mesut olacak mıyız? Nasıl? Söyle nasıl?" Boris mesut ve mahsus, "Anlatayım inan," dedi. "Artık buradan gideceğiz." "Kaçacak mıyız?" "Hayır, hicret edeceğiz."
"Nereye?"
"Amerika'ya."
"Amerika'ya mı?"
"Evet, Amerika'ya Magdacığım. İşte 2 aydır hazırlanıyorum. Sana haber vermedim. Tam buradan çıkacağımız gün söyleyecektim. Babama neviz varsa sattırdım. Şimdi 800 liramız var. 800 lirayla Amerika'da bir insan çalışırsa çok mesut olur." Magda kocasının bacaklarını daha ziyade sıktı. Dönerek boynuna sarıldı. "Niçin benden sakladın?" dedi. "O ne kadar mesut olacağız." Boris karısının dudaklarını öperek cevap verdi. "Sebep vardı. Korkacaktın. Senden saklamaya mecburdum."
"Söyle ne vardı? Niye korkacaktım?"
"Şimdi söylesem yine korkacaksın."
"Söyle, korkmam."
Boris tereddütle anlattı. 2 ay evvel bir pazar gecesi eve geliyordum. Kapıda bir mektup buldum. Açtım. Bu ihtilal komitesi tarafından yazılmıştı.
"Aa."
"Evet, ihtilal komitesi tarafından. Ey dinsiz Boris," diye başlıyordu. Ve vaktiyle dağlardan neşretmek istediğin sosyalistliği burada öğretmeye başladın. Hainsin. Vatanımızın düşmanısın. Bil ki o hain kafanı baltayla vücudundan koparacak, sana uyanların, seni sevenlerin eline vereceğiz.
Aa,
yahut bize delalet et, bizimle beraber Balkan'a çık. Büyük vatan için çalış, deniyordu. O vakit anladım ki burada seninle, senin aşkınla yaşamak benim için mümkün değil. Hemen babamı kandırdım, her şeyi sattırdım. Magda tekrar Boris'i öperek sordu.
Aa, ne vakit gideceğiz? Söyle buradan ne vakit gideceğiz?
O kadar yakın bir zamanda ki söylesem inanmazsın.
Söyle.
Yarın.
Yarın mı? Aman yarabbi.
Hızla kocasının kucağından kalktı. Sevincinden çırpındı. Tekrar kocasının dizlerine oturarak onu öpmeye başladı.
Yarın, yarın. Demek bu son kederli gecemiz.
Boris zevcesinin sevincinden memnun ve mahsus onu okşayarak buseler içinde devam etti. Evet Magdacığım, yarın Amerika'ya gideceğiz. Orada çalışacağız. Küçük, rahat, asuyla bir evimiz olacak. Ne komite, ne eşkıya, ne vahşet, ne cinayet. Yalnız çalışacağız. Gider gitmez çocuğumuz orada doğacak. Zavallı babam geçirdiği 70 senelik azabın mükafatını orada görecek. Kalbi rahat, yatağında ölecek. Geceleri hücum ve boğazlanmak korkusundan uzak, tatlı tatlı konuşacağız. Aşkı, hayatı, güzelliği, iyiliği, fazileti hissedeceğiz. Magda titriyordu. Oh ne saadet. Boris yine buseler içinde devam etti. Göreceksin ki o zaman insanlık ne tatlıymış. Güzel ve asayişli şehirler, tiyatrolar, geniş ve aydınlık sokaklar, cennet gibi köyler, birbirine ihtiram etmesini bilen adamlar. Hiçbir sefalete müsaade etmeyen büyük şefkat müesseseleri, hastaneler, sanatoryumlar, mektepler, darülfünunlar, hasılı cennet. Mümkün değil bunları tahayyül edemezsin. Magda daha ziyade titreyerek, dirsekleriyle şişmiş karnını, bacaklarıyla kocasının bacaklarını sıkarak, "O, tahayyül ediyorum," dedi. Boris devam etti. O vakit bazı geceler mini mini evimizde doğacak çocuğumuz yanımızda oynarken, say ve namusumuzdan emin, ansızın Makedonya'yı, bu yamyamlar memleketini hatırlayacağız. Gözümüzün önüne pis ve dar sokaklar, sefil ve üryan adamlar. Kanlarla lekelenmiş, nihayetsiz karlar, kara, müstehrek ve keskin baltalar, sonra siyah müthiş Balkanlar, pirin gelecek. Tüylerimiz ürperecek. Sen yine böyle benim kucağıma kaçacaksın. Bu pis ve müthiş Makedonya'nın kabuslarını buselerimle senin gözlerinden sileceğim. Magda memnuniyet ve saadetten tatlı bir baygınlık hissediyordu. Kocasının bacaklarını sıkan dolgun bacakları gevşedi. Kolları yanına düştü. Gözleri uzak hayallere bakıyordu. Boris yine onu kucağında sıktı. Dudaklarından öpmeye başladı. Görüyorsun ki burada her dakikamız elem, matem, ıstırap içinde geçiyor. Bir dakika kalbimiz rahat değil. Ufak bir gürültü bizi korkutuyor. Mesela işte seni o kadar severken, sana o kadar perestiş ederken, dehşetle memnud imamda aşkım için müsterih bir yer kalmıyor. Dudaklarının lezzetini tamamıyla duymuyorum. Hayalimde o kadar çirkin ve kanlı levhalar var ki, hasılı burada daima meçhul bir tehlike karşısında tedehüş etmiş, biçare, idraksiz, şuursuz, vahşi hayvanlar gibiyiz. Ocağın odunları yıkılmış, alevler sönmüştü. Yalnız ocağın üstünde küçük lamba sarı bir ziya neşrediyordu. Boris ile Magda yine birbirlerine bütün kuvvetleriyle sarıldılar. Öpüştüler. Boris, artık aşkı duyacağım diyordu. Hatta şimdiden duyuyorum. Kendimi Amerika'da farz ediyor, seninle yalnız, emin ve mutmain odamızdayız addediyorum. Magda'nın dudaklarındaki buğseler söndü. Birden, o ben korkuyorum dedi. Boris hayretle sordu. Neden? Bilmem, fakat o kadar korkuyorum ki. Genç kadın asabi bir teheyyüce uğramıştı. Hakikaten korkudan titriyor ve ağlıyordu. Boris, bu meçhul ve negahani kederi teselli etmek istedi. Korkma, hadi kalk dedi. Yatalım. Müstakbelin pek yakın saadetini şimdiden yaşayalım. Bu pis odayı, bu pis ocağı, bu zilmet ve dehşet yuvasını görme. Gözlerini kapa. Amerika'yı tahayyül et. Hadi kalk, korkma, gözlerini sil. Korkuyorum Boris, korkuyorum. Neden sevgilim? Sakin ol. Saadetimiz seni müteessir ediyor. Hadi yatalım. Benim yanımda, kucağımda korkacak bir şey yok. İkisi de kalktılar. Boris kolunu Magda'nın boynuna attı. Magda asabi bir iştiyakla kocasının beline sarıldı. Yürüyorlardı. Karşı karşıya duran iki kapıdan birisine girecekler ve yatacaklardı. Magda tekrar durdu. Korkuyorum Boris. Bak köpekler havlıyor. Boris cevap verdi. Her vakit havlarlar. Hayır, koşarak havlıyorlar. Birisi geliyor. Boris mütereddit ve müteaccip durdu. Dudaklarını büktü. Kim gelecek? Gece yarısı çoktan geçti dedi. Rüzgara karışan köpek havlamaları daha ziyade şiddetleniyor ve daha ziyade yaklaşıyordu. İkisi de ayakta dimdik kaldılar. Boris'in kolu Magda'nın omzundan düştü. Magda elini Boris'in belinden çekti. Köpekler koşuyorlar ve bir yabancıya saldırarak havlıyorlardı.